Merhaba değerli dinleyenler, Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Fetva Kurulu Raportörü Doktor Sayın Mehmet Büyükmut Hocam'la birlikteyiz. İtikadi meselelere yaklaşımımız nasıl olmalı demiştik geçen hafta kaldığımız yerde. Ulemanın yaklaşımı nasıl ve nasıl olmalıdır diye bir soru yönelteyim ve hoş geldiniz diyeyim. Neler söylersiniz hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadül kerim. Bahsettiğin konu geçtiğimiz hafta kısaca bir giriş yapmıştık galiba Safacığım. Şimdi bu haftada ulemanın bu noktadaki yaklaşımın ne olduğuna değinelim. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bazı örnekler var. İnşallah onlara kısaca belki bir temas ederiz. Ardından fakihlerin ve kelamcıların ve nihayetinde İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyhim kelami mevzuların ne olduğuna bazı yaklaşım ve değerlendirmeleri var. İnşallah onlara temas ederek bu haftaki programımızda istifade etmeye çalışırız diye düşünüyorum.
İnşallah.
Şimdi kelam ilmi Şafii rahmetullahi aleyh, İmam Şafii rahmetullahi aleyhin başından geçen bir hadise var. Onunla açılış yapalım. Hafs el-Ferid isminde Mutezili bir alimle İmam Şafii'nin bir karşılaşması oluyor. Münazara ediyorlar kelami bir mevzuyla alakalı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Hafs el-Ferid ile kelami bir mevzuda münazara ettikten sonra bunu İbni Abdilala naklediyor. Diyor ki İbni Abdilala, İmam Şafii rahmetullahi aleyh çok öfkelendi, kızdı ve dedi ki orada bir kimsenin şirk haricinde her türlü haram günaha girmiş olması kelami mevzularla iştigal etmesinden daha hayırlıdır. Belki bu kimsenin akidesini kurtaracaktır ama kelami mevzularla iştigal etmesi, meşgul olması bu kimseyi belki dünyada da ahirette de berbat edecektir. Dünyadayken münazarayı kazanmış olması, bazı konuları gündeme getirmiş olması, konuşmuş olması bu kimseyi tanınır ve meşhur hale getirebilir. Fakat ahirette bu kişinin imanını götürür. Ahirette bu kimsenin imanına zarar verir. Sonra İbni Abdülala diyor ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile tartışırken Hafs'ın bazı ifadelerini duydum. Kelami mevzularla alakalı örnek olarak, delil olarak ileri sürdü. Bunları hikaye etmeye, anlatmaya dilim varmıyor. İmanımdan şüphe ediyorum. Bunları söyleyecek olursam şayet şüphe ederim diyor. Hal böyle olunca İmam Şafii de bu ifadelerine mukabilen az önceki dediğimizi bir kimsenin şirk haricinde bütün günahlara, haram günahlara girmiş olması, yasaklanan günahları yapmış olması kelami bir mevzu ile iştigal etmesinden, meşgul olmasından daha hayırlıdır diyor. Sonra Kerabisi bu münazaranın devamı sadedinde şunu naklediyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ölüm döşeğindeyken vefat etmek üzere olduğu zaman diliminde maraz-ı mevt dediğimiz dönemdeyken Hafs el-Ferid İmam Şafii'ye aradaki kırgınlığı ve küskünlüğü belki öncesinden kaynaklanan durumu, menfi durumu telafi etmek için İmam Şafii'ye geliyor. İmam Şafii'ye diyor ki ben kimim tanıdın mı diyor. Belki ölüm rahatsızlığından kaynaklı olarak şuurunun ve bilincinin yerinde olmadığını düşünerek belki de aradan uzun bir zaman geçtiği için hatırlamayacağını varsayarak İmam Şafii diyor ki sen diyor Hafs el-Ferid'sin diyor. Daha önce seninle şu konuları konuştuğumuz kişisin diyor. Allah Teala seni benden uzaklaştırsın diyerek kendisine kızgınlığını ve öfkesini ifade ediyor ve uzaklaşmasını istiyor. Daha sonra diyor ki ona tevbe edinceye kadar bu ifadelerinden beri olduğunu ikrar edinceye kadar insanları da bu kelamdan meşgul etmeyi bırakıp bu yaptıklarından pişman oluncaya kadar benimle bir daha irtibat kurma diye devamında bunu söylüyor ve şayet diyor insanlar kelam ilmiyle meşgul olup başlarına gelecekleri bilselerdi aslandan kaçtıklarından daha fazla kelami mevzularla alakalı konuşmaktan imtina ederlerdi diyor. Şimdi İmam Şafii bunu kelam ilmini hiç bilmeyen bir kimse olarak nakletmiyor. Ki kelami mevzuların Mutezile ile alakalı, zındıklar dediğimiz kimselerle alakalı o dönem itibariyle Hicri 2. 3. 4. asırlarda büyük mücadelelerin verildiğini biliyoruz. Bizim bahsi geçen gerek fıkıhtaki mezheplerimiz ve fakihlerimiz, İmam-ı Azam Ebu Hanife ki fıkıh ve fakihlikle meşgul olmadan içtihatlarla meşgul olmadan önce iyi bir, yani kelami mevzulara çok iyi vukufiyet olan bir kimseydi. Hakeza Ahmet bin Hanbel, hakeza İmam Malik, hakeza Süfyan-ı Sevri ve Selefi Salihinden birçok muhaddis kelam ilmiyle meşgul olup asli gayesini ve maksadını unutacak şekilde, bırakacak şekilde, bunları ikinci plana atacak şekilde bir meşguliyet kesbedilmesini caiz görmüyor, bunları uygun bulmuyor. Mesela şöyle bir örnek var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin oğlu Hammad bin Ebi Hanife bir gün bir kimseyle münazara ediyor. Bir kimseyle tartışıyor, yani ilmi ve itikadi bir mevzuyu konuşuyor. Orada İmam-ı Azam oğlunu görünce diyor ki kendisine, bir daha münazara yapma diyor. Bu şekilde davranmaktan imtina et. Hammad da babasına hitaben, fakat baba diyor, ben de seni münazara ederken gördüm. Daha önce sen de çok münazara ediyordun. Ebu Hanife de cevaben şöyle söylüyor. Biz diyor bu münazarayı itikadi ve kelami mevzuları konuştuğumuz zaman başımızın üzerinde bir kuş var. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin ayağının kaymaması, küfre düşmemesi için bu hassasiyetle davranırdık. Sanki başımızın üzerindeki kuş uçacakmış gibi, karşımızdaki kişi imanından uzaklaşacakmış gibi, imanı tehlikeye girecekmiş gibi bir endişeyle onun dinini, imanını ve akidesini kurtarmak için münazara eder, tartışır, itikadi bu mevzuları vuzuha kavuştururduk. Ama görüyorum ki sizler itikadi mevzuyu konuşmakla birlikte karşıdaki kişiye galip gelmek, karşıdakini yenmek ve onun küfre düşmesini istediğiniz için bu maksatla tartışıyorsunuz, münazara ediyorsunuz. Nihayetinde buradan bir hakikat ortaya çıkmıyor. Hakikati ortaya çıkarmak için değil, nefsaniyet ve enaniyet için. Yani kendi nefsiniz için, prim yapmak için tabir caizse münazara ediyorsunuz. Fakat unutma ki diyor, siz bir kimseyi tekfir etmeden, bir kimsenin kafir olduğunu söylemeden kendiniz dinden çıkmış olabilirsiniz diye ifade ediyor. Dolayısıyla biz kadim ulemaya ve selefi salihine baktığımız zaman kelami mevzularla alakalı meseleleri itikadi bir mesele olarak telakki edip fıkhi bir mesele gibi, yani bir kimsenin namaz kılması gibi elzem, oruç tutması gibi elzem, zekat vermesi gibi elzem, haramdan sakınması, helal ile meşgul olması gibi elzem olan bir mevzu şeklinde telakki etmemişler Safa kardeşim. Hal böyle olunca kelam ilminin Selefi Salih'in nezdindeki karşılığı İmam Gazali'nin ifade ettiği haliyle haram olan yanları da vardır, helal olan yanları da vardır, mahzurlu olan tarafları da vardır, ilgilenilmesi gereken taraflar da vardır. Ancak bunlar çok az bir miktarda olup ehli tarafından yapılması gereken bir hususiyeti arz ediyor. Hal böyle olunca kelami mevzuları sanki kişinin dünyasını ve ahiretini kurtaracak önemli bir mevzu gibi görmekten uzak durmak gerekiyor. Hani şunu da hatırdan çıkarmamak lazım. İtikadi bir altyapı sağladıktan sonra, bir kimse imanını ve akidesini muhkem hale getirdikten sonra, iman edilmesi emredilen hususlara iman edip imanına zarar verecek unsurlardan uzak durduktan sonra ısrarla bunlar üzerinde düşünülmesini sahabe-i kiram da, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, sonrasında diğer alim ve fakihlerimiz de hakeza çok uygun görmemişler. Mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz'e bir kimse gelip diyor ki, sana falanca falanca yerdeki adamın selamı var. İbni Ömer de mukabeleten şöyle söylüyor, benim selamımı bundan sonra ona götürme. Ondan da bana selam getirme. Bunu Mirkatül Mefatih'te Aliülkari şerh ederken naklediyor. Bir hadis-i şerifi Mişkatül Mesabih üzerine yazmış olduğu kitapta bunları söylüyor. Daha sonra diyor ki İbni Ömer, o kimseler kaderiyedir. Kaderi inkar eden kimselerdir. Kaderle alakalı çok fazla mevzulara dalıp, çok fazla konular konuşup itikadına ve imanına kelami mevzular konuştukları için zarar veren kimselerdir. Bundan böyle benim selamımı ne o kimseden bana getir ne de benim selamımı ona götür diyerek bunu reddediyor. Mesela Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, şimdi şöyle düşünmek gerekiyor Safacığım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir itikat tesis etmek için gönderildi. Ahkam ile alakalı mevzuların dışında itikat tesis etmek için gönderildi. Bunların başında ne gelir? Uluhiyet gelir. Allah Teala'nın varlığı, Allah Teala'nın birliği, Allah Teala'nın mevcudiyeti yani. Tevhid demek diğer bütün uluhiyet atfedilen unsurları zihinden çıkarmak demektir. Hani bugün zihnimizde, çok affedersiniz, taparcasına sevilen, taparcasına rağbet edilen şeyler de bir noktadan sonra artık uluhiyet derecesine yükseltiliyor. Bir kimsenin bakmakla mükellef olduğu çocukları veya ilgilenmekle mükellef olduğu karısı, eşi, hanımı eğer bağlamından uzaklaştırılıp uluhiyet derecesine yükseltildiği zaman, taparcasına bir hareket aldığı zaman bu da bir mahzurlu hale geliyor. İlgileneceksin fakat bunu bir uluhiyet derecesine yükseltmeyeceksin. Veya hakeza eşleriyle alakalı durumları, kadınların kocalarıyla alakalı durumları, insanların parayla, makam mevkiyle alakalı durumları, bunlar hep bugün mesela ilahlar olarak telakki edilir. Yani Allah Teala'ya iman etmek yerine onun sahip olduğu, insanların sahip olduğu unsurları, hususları, dünyalıkları artık uluhiyet derecesine yükseltmesi neticesinde bu söylenir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam da müşrikliğin yaygın olduğu, Allah Teala'ya ortakların zahir olarak yani putçuluğun yaygın olduğu bir zamanda gönderiliyor. Temel gönderilme sebebi Allah Teala'nın birliğini ve mevcudiyetin yani tevhidi ve uluhiyeti yerleşik hale getirmek. Şimdi bu noktada altyapısı sağlam bir itikat kurulduktan ve inşa edildikten sonra günümüzde bazı kimselerin sahip oldukları dini, sahip oldukları imanı tek celsede ortaya çıkan herhangi bir tartışma sonrasında insanların televizyonda olsun veya radyoda olsun veya internette olsun veya normal reel hayatta olsun ortaya atmış oldukları bir tane soru işaretinin imanı kolay kolay şekilde, kolay bir şekilde zedelememesi gerektiğini düşünmek ve bunu önemli bir husus telakki etmek gerekiyor. Yani bir kimse sahip olduğu bir malı gözden kolayca çıkarabilir. Yani daha iyisine sahip olabilirim veya aynısına sahip olabilirim diye bunu biraz daha düşünebilir. Fakat akidesi kolayca alınıp satılabilecek bir mal değildir bir kimsenin. Zihne gelen her soru işaretinin peşine takılıp veya ortaya atılan herhangi bir şeyden sonra akidesini doğrudan doğruya ya evet aslında ben de öyle düşünüyorum veya bunu da düşünmek lazım diye akidesini sorgular hale gelmemesi gerekir diye düşünüyorum esasında.
Hocam peygamberimiz döneminde bu tarz olaylar yaşanmış mıdır? Yani Efendimiz'e kelami konularda ya da işte temel kelami sorular sorulmuş mudur mesela?
Evet, şöyle bir durum var. Mesela ashab-ı kiram efendilerimizden bazıları diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah şeytan geliyor bize, işte şunu kim yarattı diye soruyor. Biz de Allah Teala yarattı diye kendi kendimize içimizden cevap veriyoruz. Sonra diyor ki şeytan şunu kim yarattı? Diyoruz ki Allah yarattı. Peki ötekini kim yarattı? Onu da Allah yarattı diye soruyor ve nihayetinde şuraya getiriyor soruyu. Peki her şeyi yaratan Allah'sa Allah'a kim yarattı diye soruyor. Biz bu durumda ne yapalım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sual ediyorlar, soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet her şeyi Allah Teala yarattı, mealen naklediyorum. Her şeyi yaratan Allah Teala'dır. Fakat Allah Teala kim yarattı diye şeytan size zihninize bir soru işareti getirecek olursa istiazede bulunun. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek şeytanın bu vesvesesinden uzak durunuz diye ifade ediyor. Bir başka konu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiram efendilerimiz bir gün çok soru sormaya başlıyor bazı konularla alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorulan sorulardan biraz rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? Konuşmaktan yüksündüğü için değil. İnsanlarla meşgul olmak zoruna gittiği için değil haşa. İnsanlarla meşgul olup başka şeyleri kaçırdığından, daha hayırlı şeyleri yapamayacağından endişe ettiği için değil. Sadece Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bizatihi delil olduğu için femi şeriflerinden, kendisinden lafzi olarak sadır olan herhangi bir şeyin farz kılınma endişesi taşıdığı için bazı sorulara cevap vermekten imtina ediyor. Bu böyle bir ortamda yine sahabeden bazıları Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yoğun bir soru bombardımanına tutuyor tabiri caizse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor. Birazcık hoşlanmıyor ve öfkeleniyor. Bu durumu gören Hazreti Ömer diyor ki Razıytu billahi rabba ve bi İslami dine ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyya. Siz çok soru soruyorlar fakat biz Rab olarak Allah Teala'dan, peygamber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, din olarak da İslam'dan razıyız diyerek bu soruların imanlarını sorguladıkları bir soru zinciri olmadığını ifade ediyor. Bu olay neticesinde de yine çok soru sorulan bir durumun neticesinde de şu ayet-i kerime nazil oluyor. La tes'elu an eşya'e intum delekum tes'ukum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama cevapları açıklandığında yerine getiremeyeceğiniz veya açıklandığında zorunuza gidecek, altında kalacağınız ve hoşunuza gitmeyecek şeylerin sorularını sormayın. Öyle ya, şimdi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama sahabelerden birisi gelip diyor ki ya Resulallah, her sene hacca gitmek farz mı? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yüzünü çeviriyor, cevap vermiyor. Sonra bu sahabe tekrar geliyor Efendimizin yolunu kesip her sene hacca gitmek farz mı ya Resulallah diye soruyor ikinci defa. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine cevap vermiyor. Üçüncü defa sorunca diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, şayet sana evet deseydim her sene hacca gitmen farz olacaktı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam delilin bizatihi kendisi şer'i bir delildir. Sadır olan her bir ifade kendisinden aynı zamanda farz, vacip, sünnet olarak İslam fıkhında yerini buluyor. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam İsrailoğulları çok soru sordukları için helak oldu. Sizler emredilene tabi olun. Emredilmeyen veya istenilmeyen bir durum söz konusuysa, eğer bir boşluk varsa, bir ibaha varsa, onunla alakalı size herhangi bir şey emredilmediyse, bununla alakalı çok fazla araştırıp soru bombardımanına tutmayın. Ne emredildiyse onu yapın diyor. Eğer size bu hadiseyle alakalı sana her sene hacca gitmek farz mıdır soruna evet deseydim her sene hacca gitmen farz olacaktı. Oysa haccın farziyeti nedir? Bir kimsenin ömrü boyunca imkanı varsa şayet bir defa gitmiş olması yeterlidir. Bir defa yapılmış olması yeterlidir. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok soru sordukları için üzerlerine düşen basit bir emri bile yerine getiremeyen İsrailoğulları ile alakalı şu nakledilir. Bu Bakara suresine de ismini veren hadisedir aynı zamanda. Hazreti Musa'nın peygamberlikten önce Kıpti bir kimseye bir tokat atmasından dolayı ölmesi üzerine İsrailoğulları Hazreti Musa ile bir diyaloğa girişiyorlar. Katilin kim olduğunu söylemesi için kendilerine bir şey emrediliyor. İsrailoğullarına deniliyor ki bir inek keseceksiniz ve bu ineğin işte uzuvlarından birini, dilini ölen kimseye vurmak suretiyle bu kişi size öldürenin kim olduğunu söyleyecek. Şimdi hadise şöyle gerçekleşiyor. İsrailoğullarına Allah Teala Hazreti Musa aracılığıyla bir inek kesiniz diye emrediyor. İsrailoğulları önce soruyorlar, bu inek nasıl olsun? Şişman mı olsun, zayıf mı olsun? Renkli mi olsun, böyle alacalı, gözü alan bir renk, safiyane bir renkte mi olsun, yoksa boz bir renkli mi olsun? Büyük mü olsun, küçük mü olsun? Böyle sorular sormak suretiyle nasıl olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye sora artık bulunması zor bir inek haline geliyor. Oysa Allah Teala bu kimselere rengi nasıl olursa olsun, zayıflığı, şişmanlığı, etli sütlü olup olmadığı nasıl olursa olsun fark etmeksizin bir inek kesmelerini emrediyordu. Nihayetinde öyle bir duruma getirdiler ki verilen cevaplardan dolayı inek tabiri caizse filtrelendi. Yani bulunması çok zor bir hale geldi. Nihayetinde bulunması zor bir ineği bulup hasbelkader bir şekilde kesiyorlar. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashab-ı kiram efendilerimize İsrailoğulları çok soru sormaktan, emredilenleri bizatihi yapmak yerine emredilenleri sürekli araştırıp durmaktan dolayı üzerlerine bir vecibe, üzerlerine bir zorunluluk ve sorumluluk sultası geçirdiler. Sizler çok soru sormak suretiyle dininizi, imanınızı, akidenizi veya fıkhi olarak yapmanız emredilenler dışında bazı hususları üzerinize vücubiyetle, farziyetle yük haline getirmeyin buyuruyor. Ashab-ı kiram Efendimiz zamanında, Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında da bu türlü hadiseler cereyan ettiği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları hakeza sahabe-i kirama anlatıyor ve naklediyor. Yani kelami mevzular hülasa etmek gerekirse şayet Safa kardeşim, mesela Hazreti Ali'nin haricilere İbn Abbas'ı gönderdiği zamanda da kelami mevzularla alakalı konuşulduğu için bazı örnekler, misaller var. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, hariciler kendilerine baş kaldırıp Hazreti Ali'ye düşman oldukları için bazı ifadeler ve bazı iddialarda bulunuyorlar. Hazreti Ali İbn Abbas'ı haricilerle görüşmek için ve onları imana davet etmek için elçi olarak gönderiyor. Hariciler diyorlar ki, biliyorsun haricilerin ortaya çıkmasının sebebi Sıffın Savaşı'dır. Orada Hazreti Ali, Hazreti Muaviye taraftarları ortaya çıkıyor. Bir de hariciler diye kendini ifade eden ne Hazreti Ali'ye ne de Hazreti Muaviye'ye tabi olmayan, bunların dışında, bunların haricinde üçüncü bir fırka olarak ortaya çıkan güruh var, grup var. Bunlar hem Hazreti Ali hem de Hazreti Muaviye'yi inül hukmü illa lillah ayet-i kerimesinden dolayı tekfir ediyor. Bu sebeple tekfir etme hastalığı gerçekten patolojik bir hastalıktır, belki Allah korusun. Bir harici adetidir, harici sünnetidir, harici alışkanlığıdır. Hazreti Ali İbn Abbas'ı gönderdikten sonra İbn Abbas haricilere soruyor. Sizin derdiniz nedir? İmamınızdan ne türlü intikam almayı düşünüyorsunuz? İmamınıza, devlet başkanınıza karşı probleminiz nedir? Başkaldırmaya götüren sebep nedir? Ona niçin tabi olmuyorsunuz, biat etmiyorsunuz diye sorunca diyorlar ki قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَعْنَ. Hazreti Ayşe'nin de olduğu bir grupla savaşıldı. Fakat ne esir alındı, ne ganimet alındı, hiçbir şey yapılmadı. Madem ki bu bir savaştır, esir alınması, ganimet alınması gerekiyordu. Siz Allah Resulü'nün izlemiş olduğu yönteme karşı çıkarak, muhalefet ederek savaş hukukuna riayet etmediniz. Esir de almadınız, ganimet de almadınız diyor. İbn Abbas diyor ki buna mukabil, bu dediğiniz kafirlerle yapılan savaşta geçerlidir. Cemel Savaşı'nda Müslümanlar karşı karşıya geldi. Sonra Sıffın Savaşı'nda hakeza Müslümanlar karşı karşıya geldi. Cemel Savaşı Hazreti Ayşe'nin binmiş olduğu devenin etrafında cereyan ettiği için bu hadise Cemel Savaşı adını alıyor. Fakat siz, yani İbn Abbas bunu söylerken, bu dedikleriniz ganimet elde etme veya savaş esiri alma, cariye alma, savaştan esirler elde etme kafirlerle yapılan savaşta olur. Bizim yaptığımız savaş Müslümanlarla yapılan bir savaştır. Peki diyor İbn Abbas, yapılan bu savaşta müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe'yi Hazreti Ali esir olarak, cariye olarak alsaydı, sizden biriniz Hazreti Ayşe'yi cariyesi olarak alıp helalliği kabul edebilir miydi diye sorunca, bu haricilerden 1000-2000'e yakın kimse Müslüman olarak bulunduğu durumun ve konumun yanlış olduğunu fark ediyor. Arkasından Müslümanların saflarına katılmak suretiyle bu durumundan tevbe ediyor. Yine baktığımız zaman, yine Hazreti Ali'nin İbn Abbas'ı haricilerle konuşmak üzere gönderdiği bir husus var. Bu da bu dersimizin, bu programımızın inşallah hitamı olsun. Hazreti Ali İbn Abbas'ı haricileri ikna etmek için gönderdiğinde diyor ki İlzemu aleyhim bis sünne. Onları Kur'an-ı Kerim ile ilzam etmeye kalkışma. Çünkü onlar, diğer ashab-ı kiram efendilerimiz ne kadar Kur'an-ı Kerim biliyorlarsa onlar da Kur'an-ı Kerim biliyorlar. Kur'an-ı Kerim onların dilinde nazil oldu. Ve hatta birçoğu Kur'an-ı Kerim nazil olurken bu hususa şahit oldu. O yüzden onları Kur'an ile delil getirerek ikna etmeye çalışma. Onları sünnet ile İlzam et, sünnet ile anlatmaya çalış, sünnet ile ikna etmeye çalış diye ifade ediyor. Bakınız bu çok önemli. Kendi dilinde inmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim, o kimseler sünnetten kopuk ve bağımsız bir yaşam sürmeye başladığı andan itibaren kendi dillerinde inen Kur'an-ı Kerim'i bile anlamaktan varisli oluyorlar. Anlamakta zorlanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den hareketle ayaklarını kaydırıyorlar, sapıtıyorlar, itikatları zedeleniyor. İşte Allah Teala arşa mı istiva etmiştir? Efendim yedullah fevka eydihim. Allah Teala'nın bir eli var mıdır? Buna benzer müteşabih ayetlerle iştigal edip, meşgul olup, üzerlerine temel yükümlülük ve sorumluluk olan farzlarla, vaciplerle veya sakınmaları gereken haramlarla meşgul olmayıp, bunlardan beri olup, üzerine düşen ibadeti yerine getirmeyip, sadece dünyalarını da ahiretlerini de zarara uğratacak kelami mevzularla meşgul olmaya başlıyor bir kimse. Ne zaman? Sünnet ile ilgilenmeyip, Kur'an-ı Kerim'i tek başına Kur'an-ı Kerim ile anlamaya çalışıp, Kur'an-ı Kerim'den kendince deliller getirmeye başladığında böyle oluyor. Oysa Kur'an-ı Kerim Maide suresinde müteşabihlerle meşgul olanlar ancak ve ancak sapıtmış kimselerdir, ayağa kaymış olan kimselerdir. Oysa ilimde rusuh eden, derinleşen, kitaba ve sünnete dört elle sarılan kimseler buna benzer, yani müteşabih ayetlerle karşılaştıkları zaman Allah'ım bizlerin ayaklarını kaydırma, dinimiz üzere sabit kıl, vermiş olduğun bu din nimetini elimizden alma diye dua ederler buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bize de böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda benim fikrim şu şekildedir, benim fikrim bu şekildedir, ben bundan bunu anlıyorum gibi kendince indiği delillerle aşvaiyen, rastgele konuşulmaması gerektiğini Kur'an-ı Hakim bizlere emrediyor diyelim.
Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah istifadeye medar olsun diyelim. Vaktimizi doldurduk. Veda edeceğiz. Son sözlerinizi rica edelim. Önümüzdeki hafta başka bir bahisle zannediyorum. Yine İmam Gazali'nin çevresinde rehberliğinizde okumalar yapmaya devam edeceğiz.
Son olarak İmam Gazali şunu söylüyor. Ne kelam ilmine külliyen haram diyebiliriz, ne de külliyen farz diyebiliriz. Kelam haramun li gayrihi. Yani başka unsurlardan dolayı bazen haram olabilen bir hususiyet arz eder diye ifade ediyor İhya-i Ulumiddin'de. Bazen faydası da vardır ama bu faydayı tesis edecek olan kimseler, kelami birkaç mevzuyu duyduğu için kendini kelamcı zanneden kimselerin eliyle ortaya çıkmaz. Bunun faydasını tesis edecek olan kimseler, önce imanını ve akidesini kurtarmış, akidesi muhkem hale gelen ve kelami mevzuları da miktarınca meşgul olup insanlara anlatan, ihtilaflı bir mevzu olduğu zaman gündeme getiren hassasiyet sahibi kimselerdir diyerek ifade ediyor. Bu şuna benzer diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bir şey, yani bir kimse acıktığı zaman yemek yemesi mubahtır. Yemek yiyebilir. Fakat bu kimse çok ve aşırı yemek yediği için artık mide spazmı geçirecek, gıda zehirlenmesi yaşayacak ve ölecek kadar yemesi haramdır diyor. Bir kimse itikadi bir meseleyle meşgul olur mu? Olur. Nasıl olur? Herkes meşgul olabilir. Nasıl olabilir? Allah Teala'ya iman ettim demesi, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine iman ettim demesi itikadi olarak bir meşguliyettir. Bu kadarla iktifa edecek. Ama onun arka planda melekler nasıldır? Cinsiyetleri var mıdır? Kitaplar levh-i mahfuzdayken nasıl Kur'an-ı Kerim o haline geldi? Veya kitaplar nasıl levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi? Peygamberlere nasıl kitaplar gönderildi? Veya kadere iman nedir tam olarak? Kadere iman etmek demek rüzgarın önündeki bir yaprak gibi savrulmak mıdır? Yoksa insan iradesi cüz'i irade olarak külli iradeye diş geçirebilir mi? Haşa. Bunu mu sor? Veya öldükten sonra dirilmek veya kabir azabı ve kabir ahvali. Bunların her birisi cevabını bizim peşinen dünya hayatında alabileceğimiz şeyler değil. Kur'an-ı Kerim'in müsaade ettiği kadar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinin müsaade ettiği kadar, bizlere öğrettiği kadar anlayabileceğimiz hususlar ve unsurlardır. Bir Müslüman itikadını kendisine intikal eden akidevi, imani emirlere ittiba etmek suretiyle kurtarmakla mükelleftir. Bir filozof gibi, bir felsefeci gibi ben imanımı pazarlığa çıkardım. Şayet bu sorgulamaların neticesinde sahih cevaplar alabilirsem veya bulabilirsem imanımı kurtarırım. Sahih cevaplar alamazsam veya aldığım cevaplarla ikna olmazsam haşa, hafizanallah vel ayazübillah, imanım gerekirse yok olsun diyecek cesareti, tüccarlığı gösterebilen bir kimse olmamalıdır. O yüzden Ebu'l-Hasan en-Nedvi diyor ki İslam'da önce iman vardır. Arkasından tefekkür vardır. Tefekkür etmek de Allah Teala'nın müteşabih ayetleri veya Allah Teala'nın zatıyla alakalı meselelerde değildir. Allah Teala kainatı tefekkür edin, yaratılışınızı tefekkür edin, hesaba çekileceğinizi tefekkür edin. Bu kadar kainatı, kevni ayetlerin nasıl yaratıldığını, bunları kadir mutlak olan ve bir olan Allah Teala'nın yarattığını ve nasıl yarattığını tefekkür edin. Ve nihayetinde bunlardan dolayı bunları tefekkür edip bunları yaratan kadiri mutlak bir Allah'ın varlığını görüyorsanız, aynı ilahın sizi ahirette de yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan hesaba çekeceğini unutmayınız diyerek bizleri tefekküre davet ediyor diyor. Yoksa tefekkür etmek demek Allah Teala'yı doğrudan doğruya sorgulayıp nihayetinde imanımızı tehlikeye atacak bir durumun içine düşmek değildir diyor Ebu'l-Hasan en-Nedvi. Bundan dolayı son olarak Sehil et-Tüsteri diyor ki ilim üç türlüdür. Birisi zahiri ilim. Herkesin ulaştığı, herkesin bildiği, herkesin muttali ve vakıf olabildiği ve olması gerektiği zahiri ilim. İkincisi batını ilimdir. Bunu sadece ehli bilir. Ehli kendi arasında bunu konuşur. İşte kelami mevzular, fıkhi mevzular veya tababetle alakalı, tıpla alakalı, mühendislikle alakalı konular. Bunlar sadece ehli arasında konuşulan ilimlerdir. Ama bir diğer ilim vardır ki ilmun beynehu ve beynallahi teala la yuzhiruhu ahadun. Bu bir sırdır. Herhangi bir kimse bu türlü bir ilme vakıf olduysa bunu ifşa etmesi, ehil olan kimselerle dahi kendi arasında konuşması caiz olmayan ve mahzuratı olan ilimdir diyor. O yüzden bu batıni ilim, yani ehliyle konuşulması gereken ilmin birincisi alenen ve ulu orta konuşulmaması gerekiyor. Velev ki böyle bir şey reyting uğruna veya PR yapmak uğruna veya piyasa edinmek uğruna ekranlara, sosyal medyaya veya kişisel hesaplara, kişisel ihtiraslar sebebiyle taşındıysa insanların bundan, yani aslandan kaçar gibi diyor ya İmam Şafii, azami surette kaçınması, kulaklarını tıkaması, bunlarla meşgul olmaması gerekiyor. Temel soru şu: bu yaptığım şey benim imanımı kuvvetlendirir mi? Bu yaptığım şey benim imanıma zarar verir mi? Bunun cevabını verebiliyorsa hangi meseleye nasıl yaklaşacağının daha keza cevabını verebilecektir diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kısaca bu benim işime yarayacak mı yaramayacak mı diye düşünmesi lazım herkesin bir şey yaparken. Tabii cesaret konusu da çok önemli. Aklıma şeyi getirdi. Yani haşa, şunu diyenler oluyor bazen. Bir meselede anlaşamıyorlar. Yani ben senin inandığına Allah'a inanmıyorum diyor mesela adam. Ben seninle aynı dine inanmıyorum şeklinde cümleler sarf ediyor mesela. Ve bunu işte düşünen, taşınan, fikir beyan eden insanlar olarak kendilerini lanse eden kişilerden duymak da ayrı bir üzüntü veriyor insana. Bu hoş bir cesaret değil. Cahil cesaret olur sözünü hatırlatıyor.
Yani bu kimse ben senin inandığın ve inanmadığın Allah'a demek yerine amentü billah ve mecae min indillah. Amentü billah ve mecae bir rasulillah. Ben Allah Teala'ya ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın getirdiğine, ben Allah Teala'ya ve Allah Teala'nın bizlere indirdiğini iman ettim demesi gerekiyor. Bizim imanımız başkasının imanı üzerine bina edilmez.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İstifadeye medar olsun inşallah. Aziz dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'tan bir mani olmazsa diyelim ve sizleri Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın.